Anafor, Erhan Bener.
Ayrım 28.
Bu mevsimde ancak burada iyi bir balık yiyebilirsin, dedi Cahit. Bunlar olta balığı. Gerçekten de nefisti, dedi İlhan. Zaten geçen sefer de fark etmiştim. Ağzının tadını biliyorsun. Nükhet gülümsedi. Dikkat et İlhan, Cahit birine iltifat ediyorsa mutlaka bir çıkarı vardır. Tam bir patrondur o. İlhan başını salladı. Yalnız olduğumuz zaman ablam başka türlü konuşuyor sizin hakkınızda, dedi. Herhalde iyi şeyler duymuyorsun. Tersine. Cahit yan gözle Nükhet'e baktı. Ne diyor bu adam? Ateşkes mi, barış mı? İyi insandır kardeşim, iyi dosttur. Senin yerinde olsam onun dostluğunu kazanmaya çalışırım. Ben ne yapıyorum sanki? İki insanın gerçekten dost olabilmesi sevgiden bile önemli geliyor bana, dedi İlhan. Biz Nükhet'le hep öyle olduk. Öyleyse buna kadeh kaldırılır. Çok iyi soğutulmuş şaraplarından birer yudum içtiler. Son günlerde bir tuhaflığın var, dedi Nükhet Cahit'e. Ruh halin çok değişken. Ne gibi? Bir kere çok içmeye başladın. Sonra Sevin'in başına gelenler sanki o kızcağızdan çok seni etkiledi. Cahit canı sıkılarak bir Nükhet'e, bir İlhan'a baktı. Kardeşinin yanında bunları konuşmak istemezdim, dedi. Asıl sorun ne biliyor musunuz? Canım sıkılıyor. İnsanlar çok aptal. Paranın gücü sınırsız ve ben her istediğimi yapabilecek olanaklara sahibim. Yeterince zengin, güçlü ve özgürüm. Ve bu benim düş görme zevkime olanak vermiyor. Oysa ben hep çılgınca şeyler yapmak isterdim. İlhan bıyık altından güldü. Sürat motorları, yarış arabaları, zenci metresler gibi. Bunların hepsi parayla kolayca satın alınabilecek şeyler. Ben saf bir aşk, karşılıksız dostluklar arıyorum. Panayit İstrati'nin bu kentte vaktiyle Kira Kiralina'yı anadığı gibi. Bıyık altından güldü İlhan. Şimdi de eski sol entelektüel yaveleri. Ya da belki zalim bir diktatör olurdum, diye ekledi Cahit. Tabii elime fırsat geçse. Nükhet sofradaki ağırlaşan havayı hafifletmek ister gibi, ''Hadi canım'' dedi gülerek, ''bugüne kadar sen hiç aklı başında bir şey yapmadın ki, iş hariç tabii.'' İlhan da güldü bu söze. ''İkinizin muhabbeti çok eğlenceli'' dedi. ''İyi anlaşıyorsunuz gördüğüm kadarıyla.'' ''Öyledir'' dedi Nükhet. ''Davulun sesi uzaktan hoş gelir.'' Cahit bardağına yeniden şarap doldurdu. ''Siz alaya alın bakalım'' dedi. ''Benim derdim bana. Ağzımın tadını yitirdim. Öyle bir çarkın içindeyim ki dışına çıkamıyorum ve her gün büyük bir hızla bir sürü şey değişiyor çarkın dışında. Bunların hiçbirine hükmedemiyorum. Ne ürkütücü bir çelişkiler dünyasında yaşıyorum. Öyle bulmuyor musun sen İlhan? Herkes için böyledir bu. Herkesten bana ne?'' Sofrada uzunca süren bir sessizlik oldu. Daha sonra Nükhet alaycı bir şekilde, ''Tavsiye ederim aşık ol'' dedi Cahit'e. ''Ten aşkı değil, Lecla ile Mecnun'un aşkı gibi bir aşk, bir kara sevda. Bu beni kurtarır mı dersin? Belli mi olur? Hele şöyle iyice umutsuz cinsinden bir aşk olursa?'' Cahit sesini çıkarmadı. İlhan epeyce bir duraksamadan sonra, ''Nişanlınızı sevmiyor musunuz?'' dedi. Cahit, Nükhet'i şaşırtacak kadar soğukkanlı bir tavırla, ''Bilmiyorum'' dedi. ''O şimdi sakat bir kız ve küçük Metin'i saymazsak, yengemle benden başka dünyada kimsesi yok.'' İlhan biraz da şarabın etkisiyle üzerine gidiyordu Cahit'in. ''Peki niye evlenmeye karar vermiştiniz onunla? Aşk hiç mi söz konusu olmadı aranızda?'' ''Uzun bir hikaye. Uzun ve hayli de karışık. Nükhet anlatmıştır.'' ''Hayır, anlatmadı.'' Cahit bir an duraksadı. Bardağını başına kaldırıp sonuna kadar içip ağzını peçetesiyle kuruladıktan sonra, ''Bizim şirketin iki kurucusundan biri ablanın kocası, öbürü de benim dayımdı.'' dedi. ''Bu kadarını biliyorsun. İkisi de öldü. Dayım öldüğünde yengemden başka kimsesi yoktu. Galiba bana da ufak tefek bir şeyler bırakmış ama servet ve tabii şirketin hisseleri yengeme kaldı. Şirketi ben yengem adına onun isteğiyle yönetiyorum. İyi de bunun nişanlınızla ne ilgisi var? Sevin yengemin yeğenidir. Aslında genç yaşta ölmüş olan kız kardeşlerinden birinin torunu. O kız kardeş de benim annem gibi istenmeyen bir evlilik yaptığı için aileden dışlanmışmış. Büyük hanımda güçlü bir aile tutkusu vardır dedi Nüket. Cahit'in Sevin'le evlenmesini o kararlaştırdı. İki yetimin aşkı dedi Cahit garip bir şekilde gülerek. Anlıyorum dedi İlhan. Yo, hiçbir şey anlamıyorsun dedi Cahit birden sert ve kavgacı bir tavırla. Hiçbiriniz hiçbir şey anlayamazsınız. Nüket ürperdi. Havayı değiştirelim beyler dedi. Bize içki söylesene Cahit. Cahit garsona işaret etti. Şarap yavrum. Sonra gülümsemeye çalışarak bugün ağzından çıkan ilk güzel ve anlamlı laf bu dedi Nüket'e. Bu gidişle Mardin'e dönene kadar göbeklenecek ve ayyaş olacağım dedi İlhan. Bilmiyormuş gibi ne zaman dönüyorsun dedi Cahit. Daha dün geldim, bir ay buradayım. Kendini Cahit'e bırakmanı öneririm mühendis bey dedi Nüket gülerek. İnsan Mardin'den İstanbul'a izinli gelince biraz değişik yaşamalı. Sonra dönünce Hiram Bey'e ne anlatacaksın? Siz anlaşılan aleyhimde komplo hazırlamışsınız dedi İlhan. Bana dokunmayın, ben uslu bir çocuğum. İtirazınız reddedildi dedi Cahit. Yarın akşam birlikte dolaşacağız, erkek erkeğe. Güldü İlhan. Ablasının sözün bu şekle dönüşmesinden mutlu olduğu belliydi. Eh, öyle olsun dedi. Arada sırada büyük sözü dinlemekten zarar gelmez insana. Garson ısmarladıkları yeni şişeyi getirip etiketini yanlışlıkla İlhan'a gösterdi. Ragıp Bey yönetim kurulu toplantısı günleri dışında pek nadir uğrardı şirkete. Özellikle de kızının yanında görülmekten çekinirdi. Bu yüzden o sabah babasını karşısında görünce kötü bir şey mi oldu diye telaşlandı İclal. Gerçekten de Ragıp Bey'in rengi bembeyazdı. Hayrola baba dedi neyin var iyi misin? Ragıp Bey kızının masasının önündeki koltuğa güçlükle bıraktı kendisini. Titreyen eliyle ceketinin cebinden çıkardığı trinitrin tüpünü aceleyle avucuna boşalttı. İki küçük hapı telaşla dişlerinin arasına sıkıştırdı, kravatını gevşetti. Ne oluyorsun baba dedi İclal. Neyin var? Cahit burada mı? Onunla acele konuşmam gerek. Yok, henüz gelmedi. Belki birazdan gelir ama şu anda nerede olduğunu bilmiyorum. Baba ne olduğu anlat lütfen. Ragıp Bey soluğunun düzelmesini bekledi bir süre. Sonra kesik kesik Galip dedi. Galip beni öldürecek bu herif. İclal soluğunun kesildiğini hissetti. Babasına renk vermeye çalışarak Galip mi dedi. O şirketten ayrılmadı mı? Ayrıldı da bundan 3-5 ay önce Cahit Avrupa'da iken Almanya'ya birkaç parti mal yollanmıştı. Nüket Hanım da yoktu, bilmem neredeydi. Sen anımsayacaksın. Galip'le birlikte ben imzalamıştım bütün belgeleri. Anımsıyorum. Ne olmuş ki? İhracatı gerçekleştirmek üzere mallar kamyona yükleneceği sırada Galip aynı belgeleri yeniden düzenleyerek bana getirdi. O sırada Cahit dönmüştü halbuki. Baktım, ordinonlardaki miktarlar farklı, mal cinsleri de farklı geldi bana. İclal korkuyla baktı babasına. İmzaladın mı yoksa? Galip önemli değil dedi. Ama baba sen bu işleri bilirsin. Hiç öyle şey olur mu? Ne bileyim işte oldu bir kere. İclal ne söyleyeceğini bilemeyerek şaşkın şaşkın bakıyordu babasına. Peki ama ne oldu ki bu iş yeniden ortaya çıktı? Galip odamda şimdi. Benden yine olmadık bir şey yapmamı istiyor. Ne cesaretle. Geçen seferki işi herkese açıklamakla tehdit ediyor beni. Aptallık ettim. Parayı banka hesabına yatırmasını söylemiştim. Bunu kanıtlayabilir. Gözleri iri iri açıldı İclal'in. Para da aldın öyle mi? Dedi. Ragıp Bey mahcup bir halde başını önüne eğdi. Aman Allah'ım, peki şimdi ne olacak? Cahit Bey halledebilir mi acaba bu işi? Durum ortaya çıkarsa şirket içinde çok kötü olur. Peki ne olacak şimdi? Bilemiyorum. Belki Cahit bana yardım eder. Bilmiyorum ki. Onun da ne yapacağı belli olmaz. Yönetim kurulundan istifamı isterse. Ne yaparım? Galip'in dediğini yapmaktan başka çarem yok. İclal koltuğunda kendisini iyice geriye attı. Harika, çok iyi. Peki şimdi ne istiyor senden bu adam? Bir şoför vardı hani, Galip hakkında Cahit'e bir şeyler anlattı demiştin. O şoförün dosyasını istiyor. Biliyorsun, personel dosyaları burada olmaz. Özellikle de şoförlerin dosyaları. Adamın kim olduğunu öğrenmek istiyor zaten. O kadar. İclal dudaklarını ısırdı. O şoför için bunun ne anlama geldiğini tahmin edebiliyordu. Ama aksi halde babasının durumu da parlak olmayacaktı. Zavallı adamın iki kez enfarktüs geçirdiğini de düşününce. ''Senin defterinde kimliği yazılıdır.'' dedi Ragıp Bey. ''Adam odamda beni bekliyor.'' Anımsıyordu İclal. Murat'tı adamın adı. Ama daha sonra şirketten ayrılmıştı, adresini bırakmadan. Not defterini karıştırdı, parmağını sayfalardan biri üzerinde gezdirdi, yanılmamıştı. Murat'tı şoförün adı. Küçük bir bloknot kağıdına adamın adını karaladı, doğruldu. Ben götürebilir miyim? İyi ama kızım bu iş... Lütfen baba, bırak ben halledeyim. Sen şimdi eve git ve dinlen. Böyle şeylerle de kafanı yorma. Seni bir daha arayacak olursa kızımla konuş dersin. Elleri titreyen adamın koluna girerek onu asansöre kadar götürdü. Sonra kapısında bekleyen odacıya Cahit Bey kendisini ararsa babasının odasında olduğunu söylemesini tembih ederek bir alt kata indi. Galip babasının koltuğuna kurulmuş, ayak ayak üstüne atmış, ağzında ince bir sigara, babasının masasının üstündeki kağıtları karıştırıyordu. İclal'in büyük bir hışımla içeri girdiğini görünce istifini bozmadan gülmeye başladı. ''Bak sen, biz nereye dokunduk, ses nereden çıktı?'' İclal son derece soğuk bir tavırla elindeki küçük kağıdı Galip'in önüne fırlattı. ''Bu notu emretmişsiniz.'' ''Estağfurullah, sadece rica ettim. Eğer benim küçük serçem beni bu kadar yakından ilgilendiren bir bilgiyi bana vaktinde iletmek inceliğini gösterseydi, zavallı Ragıp ağabeyi heyecanlandırmamıza hiç gerek kalmazdı.'' İclal, yüzü öfkeden kıpkırmızı kesilmiş bir halde masanın üzerinden Galip'e doğru eğildi. ''Dikkat et, tehlikeli bir oyun oynuyorsun.'' dedi. Babam kalp hastası, ona bir şey olursa seni de yakarım. Gülümsemesi hiç bozulmadı Galip'in. Aferin dedi, bu davranışın hoşuma gitti. Çocuklar babaları için her fedakarlığı göze almalıdırlar. Ama unutma, biz seninle çok uyumlu bir çiftiz. Bir daha öyle beni ihmal etmeye kalkma. Daha seninle çok büyük işler çevireceğiz. İclal'in masanın üzerine bıraktığı kağıdı aldı, şöyle bir göz attı, sonra özenle cüzdanına yerleştirdi, ayağa kalktı. ''İnna lillah ve inna ilahi raciun.'' ''Bir daha buraya gelmemeni tavsiye ederim.'' dedi İclal. ''Zaten buluşma yeri olarak hiç de sıcak bir yer değil burası. Çok nefis bir Kamasutra albümü buldum, görmelisin. Çok hoşuna gideceğinden eminim.'' ''Beni daha fazla ihmal etme.'' ''Dudakların arasından serseri.'' diye mırıldandı İclal ve geldiği gibi hışımla çıktı odadan. ''Odacı, Cahit Bey sizi aradı.'' dedi. ''Telefon edecekmişsiniz.'' ''İç telefonu açtı, beni emretmişsiniz.'' ''Emir değil, rica, rica. Bana kadar gelebilir misin?'' Kapıyı tıklattıktan sonra girdi içeriye. ''Ne o, neyin var?'' dedi Cahit. ''Sesin çok tuhaftı.'' ''Yok bir şey. Babam yine biraz rahatsızlanmıştı da.'' ''Hadi, hadi, canının başka bir şeye sıkıldığı belli. Kimdi o babanın odasındaki adam? Şaşırarak baktı Cahit'e. Nereden biliyorsunuz? Galip'ti değil mi?
Evet.
Evet ama aşağıya tembih etmiştim. Gelirse haberim olsun diye. Sana şantaj yapmaya mı kalktı? Sarardı İcilal. Madem her şeyi biliyorsunuz, sen merak etme. Ben öyle kuru gürültüye pabuç bırakmam.
Sen de bir
daha arayacak olursa sakın yüz verme o adama. Ha, babandan yana da için rahat olsun. Ragı Bey'in o taraklarda bezi olmadığını biliyorum. Hepimiz az çok uymuşuzdur şeytana. Bir iki kağıt imzalatmış namussuz herif ama önemli değil, kimseye hiçbir şey açıklayamaz. Yerinden kalktı, kapının önünde şaşkın şaşkın duran İclal'in yanına gitti, yanağını okşadı.
Ayrım sonu.